Kardeşler tekrardan birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Advent'in ilk mumu olduğu için dün Özgür kardeşimle konuşuyordum. Normalde Advent zamanı geldiğinde var olan vaazı bırakıp ilerlediğin yoldan biraz kenara bir molaya çekilip umut üzerine, barış üzerine, esenlik üzerine, sevinç üzerine ve sevgi üzerine vaaz veririz. Fakat 2 yılı geçti benim bu yaratılış ayetlerindeki yolculuğum. Bu nedenle dedik ki bu yıl bitecek. Bugün Rabbin sözüne bakacağız. 49. ve 50. bölümlere. Fakat ilginç bir şekilde daha önce hiç görmediğim çalışırken, kutsal kitaba bakarken umut üzerine ayetleri gördüm. Rabbin elbette yönlendirişi, Rabbin sözü, kendi sözü bu. Bizim bir iddiamız yok. Fakat Rabbin yönlendirişinde bu da ayetlerde de çok derin umut üzerine sözler var. Yaratılış bölümünün sonundayız. Eğer daha önce okuduysanız ya da kilisede birkaç yıldır zaman geçirdiyseniz biliyorsunuz ki yaratılış bölümü hepsi çok mutlu yaşadılar. Yıllarının sonuna kadar diye bitmiyor. Nasıl bitiyor? 2 kişi ölüyor. 49. bölümde Yakup'un ölümü, 50. bölümde de Yusuf'un ölümüyle bitiyor. Ve orada bir ayetle bitiyor. Ve elbette Mısır'dan çıkış bölümüne baktığımızda da şunu görüyoruz. 400 yıl boyunca orada yaşıyorlar. Bir vaat var 50. bölümün sonunda bakacağımız. O vaat 400 yıl sürüyor gerçekleşmesi. Biz Yusuf için biraz üzülmüştük. Yani Rab bir vaat veriyor, Tanrı seninle olacak dedik. 20 yıldan fazla sürdü o vaadin gerçekleşmesi. Şimdi bir vaat daha veriliyor. 400 yıl sürüyor. Çünkü bir gün siz buradan çıkacaksınız. Tanrı sizi size yardım edecek diye çeviriyor. Tanrı sizi ziyaret edecek. Aslında orada kullanılan kelime ziyaret kelimesi. Ve bugün bakacağımız bölümlerde dediğim gibi 49. ve 50. bölümlerde bakalım Rab nasıl halkıyla konuşmuş. Nasıl halkını yönlendirmiş, nasıl halkına umut vermiş görelim. Kardeşler çok kısa bir bölüm okuyacağım, ondan sonra bitireceğiz. ondan sonra direkt ayete vaaza geçeceğim. Şöyle diyor, babalarının ölümünden sonra Yusuf'un kardeşleri, belki Yusuf bize kin besliyordur dediler. Ya ona bak yaptığımız kötülüğe karşılık bizden öç almaya kalkarsa. Böylece Yusuf'a haber gönderdiler. Babamız ölmeden önce Yusuf'a şöyle deyin diye buyurmuştu. Kardeşlerin sana kötülük yaptılar. Lütfen onların suçunu, günahını bağışla. Ne olur şimdi günahımızı bağışla. Biz babanın tanrısının kullarıyız. Yusuf bu haberi alınca ağladı. Bunun üzerine kardeşleri gidip onun önünde yere kapanarak senin köleniniz dediler. Köleniz dediler. Yusuf korkmayın dedi. Ben Tanrı mıyım? Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Korkmanıza gerek yok. Size de çocuklarınıza da bakacağım. Yüreklerine dokunacak güzel sözlerle onlara güven verdi diyor Rabbin sözü. Kardeşler Yeşaya 55:11 şöyle diyor. Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Ya Rab senin sözün, senin vaadin. Bu nedenle sana dönüyoruz, senden diliyoruz. Ya Rab sözün boş dönmeyeceğini umut ediyoruz. Çünkü sen varsın. Senin sözün, sen güvenilirsin. Ya Rab umudunu sen bizlere şimdi hatırlat. Evet uzun bir zaman geçti belki bazılarımız için iman ettikten sonra. Fakat senin umudunu her gün hatırlamaya ihtiyacımız var. Hatırlat ya Rab. Biz kendi başımıza değiliz. Hatırlat ya Rab. Bizi kendi başımızın çaresine bırakmadın. Sen geldin. Sen yaşadın. Sen sözlerini, vaatlerini yerine getirdin. Sana güveniyoruz. Güvenimiz sende ya Rab. Gel şimdi başladığın işi hayatımızda ilerlet. Amin. Kardeşler dediğim gibi bu bölüm 2 bölüm, 2 ölümle devam ediyor. 1. 49. bölümün sonunda ilk ölüm Yakup, 2. bölümün sonunda yani 50. bölümün sonunda Yusuf'un ölümü var. Ve size birçok defa bu bölümlerden bahsettim. Neden 49. bölümde? Çok değerli sözler var aslında. Yakup oğullarını çağırarak yanına toplanın dedi. Gelecekte size neler olacağını anlatayım. Yusuf bunu birkaç defa yaptı değil mi? Yusuf iki kişiye yaptı hapisteyken. Sonra Firavun'a yaptı. Ve aynı şekilde Yakup bu sefer oğullarına dönüyor. 12 oğluna gelecekte onlara ne olacağını açıklayacak. Heyecanla bekliyorlardı belki. Acaba bize ne olacak? Acaba Rabbin hayatımızdaki planları nedir? Bu plan kelimesini duyduğumuzda aklımızda ister istemez bir şey canlanıyor. Plan eşittir, Tanrı bunun iyi olduğunu düşünüyor gibi aklımıza gelebilir. Orada biraz durmanızı isteyeceğim, bir soru işareti bırakalım, ona geri döneceğiz. 49. ayette dediğim gibi Yakup oğulları toplanın ve dinleyin. Babanız İsrail'e kulak verin. Ruben ilk oğuldan başlıyor. Bu ayetlere bakacağız. Neden? Tanrı'nın bir planı var. Tanrı o plana sadık kalacak ve o planını gerçekleştirecek. Ama planları ne? Ruben diyor, sen benim ilk oğlum, gücümsün. Kudretimin ilk ürünüsün. Saygı ve güç bakımında en üstünsün. Ama su gibi oynaksın. Üstün olmayacaksın artık. Çünkü babanın yatağına girip onu kirlettin, döşeğimi rezil ettin. Bu verilen, buradaki peygamberlerin her biri gerçek oldu. Ruben için nasıl gerçek oldu? Ruben'in aslında iki pay alması gerekiyordu. O iki pay ondan alındı, Yusuf'a verildi. Yusuf'un iki payı oldu. Efraim ve Menaşe o payları aldı ondan. Ve onun gerçek olduğunu görüyoruz. Ve teker teker bakacağız. Tarih boyunca Ruben, Hakimler 5. bölüme baktığımızda şunu göreceksiniz. Hiçbir büyük peygamber, hakim veya kral çıkmadı oradan. Ruben, o normalde o ilk oğlun vaadin gerçekleşeceği kişi kenara alındı. Sonra sırada kim var? Şimon'la Levi. Devamlı birlikteler. Aynı Şekem'de yaptıkları gibi. İnsanları öldürürken çoluk çocuk dinlemeden, kandırarak babalarının yolundan devam ederek birlikteydiler. Yargı gününde, gelecekte ne olacaklarını duyarken de birlikteler. Şimon'la Levi kardeştir. Kılıçları şiddet kusar. Gizli tasarlarına ortak olmanın olmam, toplantılarına katılmam. Çünkü öfkelenince adam öldürdüler. Canları istedikçe sığırları sakatladılar. Lanet olsun öfkelerine. Çünkü şiddetlidir. Lanet olsun gazaplarına. Çünkü zalimcedir. Onları Yakup'ta bölecek ve İsrail'de dağıtacağım. Kardeşler, bu peygamberlik de gerçek oldu. Şimon ve Levi'ye baktığımızda Levi bir pay almıyor. Levi bütün oymaklar içinde 40'tan fazla bölgeye dağıtılıyor. Levi'nin bir payı yok. Aynı şekilde Şimon'a bakıyoruz. Şimon da tarihler bölümüne, o bölümlere baktığımızda göreceksiniz. Şimon, Yahuda bölgesinin bir parçası oluyor. O da eriyip gidiyor. Rabbin sözü gerçekleşiyor. Sonra Yahuda. Yahuda'ya atlıyorum, en son Yahuda'ya bakacağız. Çünkü en uzun bölüm onda. Zevulun. Zevulun deniz kıyısında yaşayacak, liman olacak gemilere, sınırı Sayde'ye dek uzanacak. Zevulun, eğer İsrail haritası varsa elinizde, o geçmişte çok ilk başlardaki İsrail haritası, ilk o vadilen toprağa girdiklerinde Zevulun gerçekten de öyle oluyor. Bir kıyı kasabasına yerleşiyor Zevulun. Limanda olacak, Akdeniz ve Celil arasındaki ticaret yollarına hakim oldular. Deniz ticaretiyle zenginleştiler. Zevulun için verdiğimiz bilgi bu. Dediğimiz gibi yine kutsal kitapta bunu görebilirsiniz. Sonra İsakar. İsakar semerler arasında yatan güçlü eşek gibidir. Ne zaman dinlenecek? İyi bir yer, hoşuna giden bir ülke görse, yüklenmek için sırtını eğer, angaryaya katlanır. Onun için özgürlük önemli değildir. Her şeye katlanır. Yeter ki istediğini alsın. Ve İsakar'a baktığımızda aynı şekilde yine Yizreel Ovası'na yerleşiyor. Çok verimli topraklar. Fakat orada özgürlüklerinden vazgeçip işgalcilere boyun eğiyorlar. Dan yol kenarında bir yılan diyor Yakup Dan için. 12 oğul, 12 Tanrı'nın sözlerini yerine getirecek bu halk. Tanrı'nın sözü Dan için şu. Dan kendi halkını yönetecek bir İsrail oymağı gibi. Yol kenarında bir yılan, toprak yolda bir engerek olacak. Altın topuklarını ısırıp atlıyı sırt üstü düşüren bir engerek. Ben senin... Bir engerek, orada durayım. Gerçekleşmesi çok sinsi savaş taktikleri vardı Dan'ın ve bunun en güzel örneği de Samson. O Samson örneği Samson Dan'ların arasından çıkıyor. Orada kendi isteğini yerine getiriyor Samson. Kendi istedikleri var. Onun peşinden istediğini yapıyor fakat çok sinsi taktikleri var. Samson hayatında biz bunu görüyoruz. Sonra Gad diyor ki Gad için akıncıların saldırısına uğrayacak ama onların topuklarına saldıracak. Gad yine bir hemen normal verilen vadeden toprağın hemen dışında bir sınır bölgesinde oluyor ve devamlı savaştığını görüyoruz. Şeria ırmağının doğusunda kalıyor. Birinci Tarihler 5. bölümde yine bunu da görebilirsiniz. Sonra sırada kim var? Zengin yemekler olacak Aşer'de krallara yaraşır lezzetli yiyecekler yetiştirecek Aşer. Çok ilginç bir bereketleme alıyor Aşer ve sonra gördüğümüz gibi kralın sarayında yenilen yemeklerden onların bir payı olduğunu görüyoruz. Naftali salı verilmiş geyiğe benzer, sevimli yavrular da olur. Yusuf meyveli bir dal gibidir, kaynak kıyısında verimli bir dal gibi. Ve bu kişilere baktığımızda bulundukları bölgenin mesela Manaşe ve Efraim için devamlı Yakup'un verdiği o bereketleme geçer. Rab Manaşe ve Efraim gibi bereketlesin sizi der. Ve burada Naftali için, Aşer için o bereketlemelerin tarihler bölümünde, hakimler bölümünde gerçekleştiğini görüyoruz. Bunu neden teker teker anlattım? Çünkü Rab bir peygamberlikte bulunuyor. Ve bu peygamberlik gerçekleşiyor. Fakat Tanrı orada kalmıyor. Yusuf'tan, Benyamin'den mesela, Benyamin'den bahsetmeyi unuttum. Benyamin için aç kurda benzer diyor. Akşam ganimeti paylaşır. Çok savaşçı bir oymak olduklarını görüyoruz mesela onun ve Kral Saul buradan çıkıyor. Benyamin oymağından çıkıyor. Ve Rab onlara bir plan doğrultusunda onları bereketliyor. Onları yargılarken de, burada mesela yargıyı görüyoruz Levi'yi, dağıtılacaksınız. Fakat o yargı kötü bir yargı değil. Tamam bir yanlış bir şey yaptınız, bunun için sizi yargılayacağım. Fakat o yargı son yargı değil. Ondan sonra onlar oluyor, Levi yapıyor. Tapınakta görevli yapıyor o kişileri. Bizler için çok değerli. Fakat sonra o Yahuda'ya dönmek istiyorum sizlerle. Yahuda'ya verilen vaat çok farklı. Bugün için çok uygun bir söz. Yahuda'ya şöyle diyor, Yahuda kardeşlerin seni övecek. Düşmanlarının ensesinde olacak elin. Kardeşlerin önünde eğilecek. Yahuda bir aslan yavrusudur. Oğlum benim, avından dönüp yere çömelir. Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın. Biliyoruz ki ava giden aslan genellikle dişi aslanlar oluyor. Yatarsın. Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir? Sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak. Yönetim hep onun soyunda kalacak. Uluslar onun sözünü dinleyecek. Eşeğini bir asmaya, sıpasını seçme bir dala bağlayacak. Giysilerini şarapta, kaftanını üzümün kızıl kanında yıkayacak. Gözleri şaraptan kızıl, dişleri sütten beyaz olacak. Yahuda'ya verilen çok ilginç sözler var. Yahuda'ya sadece kısa zamanda olacaklar değil, uzun zamanda vaat edilen bir şeyden bahsediyor. Yahuda için devamlı ne demiştik? Seçilen oğul. Birinci değildi, ikinci, üçüncü değildi. Yahuda'ya geldiğinde çok iyi bir insan olduğu için değil, ne yaptığını okuduk 37. bölümde. Çok iğrenç şeyler yapıyor Yahuda. Fakat tövbekar olduğunu görüyoruz. Kardeşini para karşılığı satan Yahuda, Benyamin için kendini feda ediyor. Beni al. Kardeşime dokunma, beni al. Kendini feda edecek hale geliyor. İçindeki değişimi görüyoruz. Ve bu nedenle de gördüğümüz gibi Tanrı diyor ki, Yakup aracılığıyla, sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak. Ne kadar uzun bir vaat? Ne dedik? 400 yıl boyunca daha Mısır'dan çıkamayacaklar. Krallığı bırak, krallığı geçtik. 400 yıl var daha bekleyecekleri. Fakat Tanrı unutmuyor. Tanrı sözüne sadık kalıyor kardeşler. İyi ki de öyle. Burada geçen bir kelime var. Türkçe'de, İngilizce kaynaklara da baktım. Türkçe'de aslında çok güzel bir şekilde çevrilmiş. Genellikle hep şey deriz ya, Türkçe çevirisinde şu eksik ya da şunu daha iyi çevrilebilirdi diyebiliyoruz. Grekçe'ye baktığımızda ya da İbranice'ye baktığımızda. Buradaki sahibi kelimesi altında da bakarsanız 49:10'da diyor ki sahibi ya da Şilo. Şilo kelimesi direkt sahibi demek. Yani bir gün gelecek bir krallık asası oluşacak sende Yahuda. Şu an krallık yok, asa yok, hiçbir şey yok. Mısırlıların elindesiniz. Birkaç bin kişi. Sayınız fazla değil. Fakat öyle bir gün gelecek ki bir krallık olacak. O asayı sana vereceğim Yahuda. Ve ondan sonra onun asıl sahibi gelecek. İşte o asıl sahibi geldiğinde o sana vaat ettiğim en üst seviyesine ulaşacak. O krallık son bulmayacak. Kardeşler, bir kurtuluş umudu var burada. Düşünsenize, Mısır'ın en verimli topraklarında bir halk. Her şeyleri var. Zenginler. En yakın, Firavun'a en yakın kişi kardeşleri. Birisinin abisi, Benyamin abisi. Ama diğerlerinin kardeşleri. Böyle bereketli bir anda Tanrı diyor ki size bir krallık vereceğim. Ve o krallık Yahuda aracılığıyla gelecek. Ve Yahuda aracılığıyla gelecek olan kralın tahtı son bulmayacak. Kardeşler bir şeye daha dokunacağım. Ondan sonra geri döneceğiz bu sözlere. İlginç bir şekilde eğer ayetleri okursanız bir yerde duruyor. Nerede duruyor? Dana bahsettikten sonra Yakup, hani diyor ya ona kendi halkını yönetecek bir İsrail oymağı gibi, yol kenarında bir yılan gibi, toprak yolda bir engerek olacak, atın topuklarını ısırıp atlıyı sırt üstü düşüren bir engerek. Orada duruyor. Ben senin kurtarışını bekliyorum ya Rab. Ölmek üzere olan bir kişiden bahsediyoruz. Yakup ölmek üzere. Son sözlerini söylüyor ve o kadar söylediği sözler ağır sözler ki kendi oğulları, şu an önünde olan oğullarını görmüyor sadece. Onların soyunu görüyor, çekecekleri acıyı biliyor ve orada dönüyor. Ben senin kurtarışını bekliyorum ya Rab. Ne demiştik? Bugün yani yaratılış bölümünün başından sonuna kadar baktığımızda en önemli şey olan konu neydi? Tanrı'nın senin ve benimle olan birliği. Tanrı seninle mi, değil mi? Her şey buna bakıyor. Ne kadar iyisin, ne kadar güzel işler yaptın, ne kadar şöyle böyle değil. Tanrı seninle mi? Yoksa sen onsuz musun? Bu soruya. Ve burada da Yakup tekrar hatırlatıyor. Hem bize hem oğullarına. Kurtuluşun geleceği yer. Yani çocuklarım çok acı çekeceksiniz. Geleceğiniz kolay olmayacak. Savaşacaksınız devamlı. Uzun yıllar sürecek bu. Fakat ben Tanrı'nın kurtarışını bekliyorum. Siz de Tanrı'nın kurtarışını bekleyin. Beklemek bugün baktığımız konu aslında. Bu mumun temsil ettiği şey umut, ilerleyiş demek dedik Advent. Fakat aslında umut demek bir anlamda bekleyiştir. Değil mi? Neden? Çünkü umut ediyorsan bir şeyden, çok eminsen bu umuttan, ne yaparım? Ben ilerlerim, adım atarım. O umut olacağından emin olduğum için. Umut etmek körü körüne inşallah değildir. İnşallah olur. Bu değil. Kutsal kitaptaki umut beklemek ve hatta bir yerde şu örneği veriyor. Diyor ki bir ipi çekersin, çekersin, sündürürsün. Hani gelir ya böyle bir anda koptu kopacak. O bekleme. Bekliyoruz ama olacağından eminiz. İşte böyle bir umut var. Senin ve benim için bize vaat edilen umut da bu. Bizden istenen umut da bu. Evet, İsa Mesih ilk gelişini tamamladı. Şimdi biz ikinci gelişini bekliyoruz. Onun kurtarışına ihtiyacımız var. Fakat nasıl bekliyoruz? Bekleyişimiz bu dünya gibi mi? Ya olur yarın başlarız. Yarın Rabbin sözünü ciddiye alarak hayatımı onun sözüne göre şekillendiririm. Yarın onun sözünü gerçek olacakmış gibi yaşarım. Ama bugün yapmak istediklerim var. Bugün yerine getirmek istediğim şeyler var. İşte bu umut farklı bir umut. 50. bölüme baktığımızda Yakup gömülüyor. Yakup vefat ettikten sonra çok büyük bir yas ilan ediliyor. Yaklaşık 70 gün sürüyor yas. Bir firavuna, firavun kadar uzun bir yas. Fakat Yakup'un bir isteği var, beni burada gömmeyeceksiniz. Ben atalarımın gömüldüğü yerde gömülmek istiyorum. Neresi orası? Hemen okuyoruz. Beni Kenan ülkesinde kendim için kazdırdığım mezara gömeceksin dedi. Şimdi lütfen Firavun'a bildirin, izin versin gideyim, babamı gömüp geleyim diyor. Ve gömüldüğü yer dediğimiz gibi İbrahim'in satın aldığı toprak. İbrahim, Sara, babası ve babasının eşi, annesinin gömüldüğü yer. Ve şimdi ise kendisi gidiyor. Ama orada kim gömülmüş daha önce? Şöyle diyor, İbrahim'le karısı Sara, İshak'la karısı Rebeka oraya gömüldüler. Lâ'yı da ben oraya gömdüm. İlginç bir detay. Çünkü asıl sevdiği kimdi Yakup'un? Rahel. Rahel'i oraya gömmüyor. Çünkü Rahel Betlehem yolunda vefat ediyor. Bu nedenle yol kenarında onu gömüyorlar. Lea öldüğünde ise o atalarının mezarında gömülüyor. Ve gördüğümüz gibi kurtarıcı, o gelecek olan o asanın asıl sahibi Lea'nın soyundan, Yahuda'dan gelecek. Evet, Yakup'un kendi yürek işleri olabilir. Rahel'i daha fazla sever, Lea'yı daha az sevebilir. Fakat Tanrı, Tanrı gerçekleştirecek olandır. Tanrı kimi seçiyor? Size söylediğimi ben yapmamışım. Telefonun sesine kıstım. Fakat Tanrı Yahuda soyunu kullanıyor. Lea'yı, Yakup'un çok sevdiği Yusuf'u değil, fakat Yusuf'u bereketliyor. Ve Yusuf aracılığıyla insanları kurtarıyor açlıktan. Büyük bir şey. Benyamin'i bereketliyor, fakat mükemmel gibi görünen bu insanları değil, dönüp Yahuda'yı, tövbekar bir insanı seçiyor Tanrı. Ve onun aracılığıyla geleceğini söylüyor. Ve burada Lea'nın orada gömülü olduğunu ve Lea'yla birlikte Yakup'un gömüldüğünü görüyoruz. Sonrasında ise bu sefer Yusuf. Fakat Yusuf ilginç bir şey oluyor. Yakup'u gömüyorlar. Düşün, yas tutuldu, Yakup gömüldü. Hemen sonrasında o abiler tekrardan yanaşıyor Yusuf'a. Babamız ölmeden önce bize bir şey dedi. Ne dedi? Dedi ki, söyleyin Yusuf'a, bizi affetsin. Sizleri affetsin yaptığınız kötülükten dolayı. İlginç bir şekilde Yusuf bunu ciddiye bile almıyor bir anlamda. Demiyor ki, babam öyle mi düşünmüş? Düşünün, Yakup bunu söyleyecek olsa o kadar sevmediği, onu kandırmış, yalan söylemiş 10 kardeşe mi söyler? Yoksa direkt çok sevdiği oğlu Yusuf'a mı söylerdi? Fakat burada elbette bunun nedenini biliyoruz. Kardeşler korkuyor hala. Kin besliyor Yusuf. Bize baktı bu kadar. 17 yıl, düşünün 17 yıl boyunca birlikte yaşadılar. 17 yıl boyunca hayatta kalmalarının sebebi Yusuf'tu. Fakat babaları öldükten hemen sonra Yusuf şimdi öcünü alacak bizden. Şimdi gerçek Yusuf'u göreceğiz. Ne Yusuf'un değiştiğine inanıyorlar, ne de Tanrı'nın onu kurtarışına. Yahuda da dahil bu grupta. Hani biraz önce bereketi alan Yahuda da hala korkuyor. Yusuf bizi mahvedecek. Şöyle diyor, babamız ölmeden önce Yusuf'a şöyle dedi, deyin diye buyurmuştu. Bir de emretmiş Yakup. Kardeşlerin sana kötülük yaptılar, lütfen onların suçunu, günahını bağışla. Ne olur şimdi günahımızı bağışla. Biz babanın tanrısının kullarıyız. Yusuf bu haberi alınca ağladı. Çok ilginç bir detay. Dediğimiz gibi onlara inandığını görmüyoruz ayette. Çünkü ayet açık açık bize söylüyor. Neden ağladı? Dediğim gibi ayet bize açık açık söylemiyor. Ama ister istemez yürekten sorguluyoruz biz de. Düşün, etrafında sevdiğin, acı çektiğin 10 tane abin var. 17 yıldır bu abiler bir nevi korku içinde yaşamışlar. 17 yıl boyunca sen onları sevmişsin ve karşılığında tek bulduğun bu Yusuf bir gün bu acı bizden alacak. Bir gün gelip bize acı çektirecek. Nereden bu kanıya varıyorum? Hemen sonrasında gelen. Bunun üzerine kardeşleri gidip onun önünde yere kapandılar. Senin kölen istediler. Köle olarak sattıkları kardeşinin önünde kendilerini köle olarak teslim ediyorlar. Çok ilginç, yine Rabbin işi elbette. Yusuf diyor ki, korkmayın dedi. Ben Tanrı mıyım? Çok değerli bir söz. Çünkü onların yapmadığını Yusuf yapıyor. Onlar yargıladılar onu, ölüme teslim ettiler. Köle olarak yargıladılar bir nevi. Fakat Yusuf diyor ki, korkmayın, ben Tanrı mıyım? Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Korkmanıza gerek yok. Size de çocuklarınıza da bakacağım. Yüreklerine dokunacak güzel sözlerle onlara güven verdi. Yusuf'un hani devamlı diyorum ama 12 çocuktan birini seçeceksen işte Yusuf. Sadece onların 20 yıldır, 20 yıldan daha fazla, yaklaşık 25 yıl babasından ayrı kalmış, köle olarak satılmış, hapishaneye düşmüş, yargılanmış da yargılanmış, çekmediği acı kalmamış Yusuf dönüyor kardeşlerini teselli ediyor. Ona acı çektiren kardeşlerini bir de teselli ediyor onların üstüne. Korkmayın. Ve burada bizim için de bir ders var kardeşler. Hani bazen şey olur ya, ya Rab ben bu kardeşi affedeceğim ama uzaktan. Fazla yaklaşmasınlar. Ben onu Ahmet'e affettim. Bana yaptıkları için. Ama affettim seni Ahmet deyip orada bitirmek var. Tam tersine Yusuf daha da ilerisine gidiyor. Seni gerçekten affettim Ahmet. Onu teselli ediyor. Onu teselli etmek demek onu teşvik ediyor. Hadi ben size de bakacağım. Rabbim sayesinde size de bakacağım. Çocuklarınıza da bakacağım. Asıl orada yargılaması gereken kişi orayı alt üst ediyor. Yargılamıyor. Sizin hayatınızda var mı? Ya yargılayabilmem gereken kişiler var. Şu kişi yargıyı hak ediyor ya. O kişiyi yargılayacağım. Korkmayın. Ben Tanrı mıyım? Tanrı yüreklerinizde bunu yapmak istiyor kardeşler. Hangi alanda kendimizi Tanrı'nın rolüne bürüyoruz? Ben öcümü alacağım. Ya da bunun daha kutsallaştırılmış versiyonu var. O da ne? Bir gün Tanrı o kişiye bunun hesabını soracak. Tanrı'nın yargısını bir kişi için arzuluyor muyum? Ya Rab gel onları mahvet. Ben yapamıyorum, sen yap. Fakat Yusuf burada daha güzel bir örnek bizler için. Örneği ne? Onları teselli ediyor. Affediyor ve teselli ediyor. Teşvik ediyor onları. Bizler biraz daha bu Yusuf'un güzel örneğine bakabiliriz kardeşler. Sonra son bölümdeyim, bitiriyorum. Yusuf'la babasının ev halkı Mısır'a yerleştiler. Yusuf 110 yıl yaşadı. Efraim'in 3 göbek çocuklarını gördü. Manaşe'nin oğlu Makir'in çocukları onun elinde doğdu. Yusuf yakınlarına ben ölmek üzereyim dedi. Ama Tanrı kesinlikle size yardım edecek. Sizi İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a ant içerek söz verdiği topraklara götürecek. Sonra onlara ant içerek Tanrı kesinlikle size yardım edecek dedi. O zaman kemiklerimi buradan götürürsünüz. Yusuf 110 yaşında öldü. Onu mumlayıp Mısır'da bir tabuta koydular. İki defa söylüyor. Tanrı sizi ziyaret edecek. Tanrı kesinlikle sizi ziyaret edecek. Buradaki ziyaret edecek kelimesi direkt İbranice'ye baktığımızda Tanrı size yardım edecek değil, dediğimiz gibi ziyaret edecek. Yardım edecek diye çeviriyoruz. Fakat asıl kelimenin özü, elbette ziyaret etmesinin amacı yardım etmesi, kurtarışı. Fakat Tanrı sizi ziyaret edecek. Advent. İlk ziyaretini gerçekleştirdi Tanrı. 2000 yıldan fazla bir süre önce Tanrı beden aldı ve aramızda yaşadı. Luka'ya baktığımızda bunu görüyoruz. Luka bölümünde Tanrı'nın meleği konuşurken şöyle diyor. Kutsal ruhla dolan Elizabeth yüksek ses... Çok pardon, yanlış yere bakmışım. Korkma Meryem dedi. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. İsa Tanrı kurtaracak. Rab kurtaracak. İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. Davut'un tahtı kimden geliyor? Yahuda'dan geliyor. İşte o Davut'un tahtı ona verilecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinden egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir. İşte bir süre tutması için verilen o asa Yahuda soyuna İsa Mesih'e verildi. Asanın asıl sahibi İsa Mesih beden aldı, aramıza geldi. Öyle ki onun egemenliği, sonsuz egemenliği kurulsun. Bizler buna göklerin egemenliği diyoruz. Tanrı'nın egemenliği bu dünyaya geldi. O sonsuz egemenlik son bulmayacak. Bizlerin çağrısı da iman etmeyen kardeşlerimiz için budur. Tanrı'nın esenlik veren krallığı kuruldu. Onun krallığında hepimize yer var. Fakat aynı zamanda iman eden kardeşlerim için de teşvik sözüm, teselli sözüm budur. Kardeşler, bizler bu krallıkta sadece yer tutmak için çağrılmadık. Hadi gel Ahmet, şurada dur. Tanrı'nın krallığında bir boy post gösterelim, herkes görsün. Değil. Tanrı seni ve beni bu krallıkta kullanmak istiyor. Tanrı seni ve beni bu kurtuluşun yayılması için kullanmak istiyor. Elbette geçmişte yaptığımız hatalar vardır. Yargılandığımız yerler olacak. Elbette. Fakat hiçbir yargı sonumuzu belirlemeyecek. Tövbe etmeniz gereken bir konu varsa Yahuda gibi olun. Tövbenizi Tanrı'ya getirin. Tanrı seni ve beni kullanmak istiyor. Fakat seni ve beni olduğumuz gibi de bırakmayacak kardeşler. İyi ki bırakmayacak. İyi ki seni ve beni değiştirecek, dönüştürecek. Her şeyi gören Rab bunu sizler aracılığıyla yapacaktır kardeşler.